ticaret için Hindistan'a giden bir tacirle kafeste mahpus kalan kuşunun Hindistan tutilerine selam göndermesi beyanındadır. Bir tacirin bir tuti kuşu vardı. Bu kafese hapsedilmiş güzel bir tutiydi. Tacir Hindistan'a gitmek niyetiyle yol hazırlığına başladı. 1575. Cömertliğinden ve kereminden köle ve cariyelerinden her birine sana ne getireyim çabuk söyle dedi. Her biri bir şey diledi ve o iyi adam hepsine istediklerini getireceğine dair söz verdi. Sıra Tuti'ye gelince sana Hindistan'dan ne getireyim diye sordu. Tuti tacire oradaki Tutileri gör ve onlara benim halimi anlat. De ki sizi şiddetle özleyen filan Tuti ilahi kazaya uğrayıp bizde mahpus bulunmaktadır. 1580. Size selam etti, yardım istedi ve sizden bir çare dileyip doğru yolu göstermenizi istedi. Reva mıdır ki ben iştiyak içinde kalayım ve sizden ayrı burada can vereyim? Yine reva ve layık mıdır ki ben burada kıskıvrak bağlı durayım? Siz kah kırlarda, kah dallarda yaşayın. Dostların dostlara vefası böyle mi olur? Ben hapiste olayım, siz gül bahçesinde olasınız. Ey ulular, o yeşilliklerde bir sabah şarabı içerken bu inleyen kuşu hatırlayınız. 1585. Dostların dostu anması ne mübarek talihtir. Hele hatırlayan Leyla ve hatırlanan Mecnun olursa. Siz fidan boylu sevgililerle sohbet ederken reva mıdır ki ben hicran içinde kalıp kendi kanımda dolmuş kadehler içeyim? Ey sevgili, eğer benim hak ve nasibimi vermek istiyorsan beni anarak da bir kadeh iç. Ya da bu toprağa bulanmış zavallıyı hatırlayarak içtiğin şarabın son yudumunu toprağa dök. İlahi, bu ne garip şey. O ahit, o yemin nerede? O şeker gibi dudağın vaatleri nerede? 1590. Eğer kulluktaki hata ve noksanı o kulun haktan firakını mucib olursa, kötülüğe kötülükle mukabele edersen, aramızda kul ile Mevla arasında ne fark kalır? Ama gazap ve kavga vaktinde senin reva gördüğün kötülük, semadan da muskiden de daha hoştur. Ey cefası saadetten daha güzel, intikamı candan daha hoş olan, ateşin böyle ise ya nurun nasıl olur? Hicranın matemi bu olursa vuslatın düğünü nasıl olur? O halavetler ki senin cevrindedir. Öyle güzelliklerdir ki derinliğini kimse bulamaz. 1595. Ben ağlayıp inlerken o sevgilinin inanıp acıyarak keremini azaltmasından korkarım. Ben onun kahrına da lütfuna da candan gönülden aşıkım. Ne gariptir ki ben bu iki zıddın ikisine de aşıkıyım. Allah hakkı için ben dikenlerden kaçıp gül bahçesine gidecek olsam bu hareketim yüzünden bülbül gibi feryat ederim. Bu ne acayip bülbüldür ki ağzını açınca dikenleriyle beraber gülistanı da yutar. Bu belki bülbül değil de ateşten bir timsahtır ki onun aşkı sebebiyle bütün nahoşluklar hoşluğa tebeddül eder. 1600. Gerçek aşık artık küllün aşığıdır. Zira kendisi de külle karışmıştır. O hem kendine aşık ve hem kendi aşkını isteyip arayıcıdır. Bir tüccarın renkli ve güzel bir tutisi vardı. Kuş bir kafeste besleniyordu. Tüccarın bir gün Hindistan'a gitmesi lazım geldi. Tüccar ev halkına veda etti. Çoluğuna çocuğuna Hindistan'dan size ne getireyim diye sualler sordu. Onların dileklerini yerine getireceğini söyledi. Sıra Tuti'den ayrılmaya gelmişti. Tüccar kuşuna da aynı suali sordu. Tuti efendisine dedi ki benim vatanıma gidiyorsun. Orada niçin Tutiler göreceksin? Ancak onlar benim gibi bir kafeste mahpus değildirler. Kimi yeşillikler üzerinde bahçede, kimi ağaçlarda, dallardadır. Onlara benden selam, sevgi ve hasretler götür. Onlara de ki benim tutim size iştiyak duyuyor. Kader öyle istediği için o şimdi benim memleketimde ve bir kafeste mahpustur. Bütün derdi şudur ki siz burada hür ve azad olasınız. Siz burada dosta yakın olasınız. Siz burada ufukta aşk güneşi doğar ve bütün ruhlar ufkunuzun sabahını aydınlatan güneşle nurlanırken hep birden en büyük güzelin seyrine dalasınız. Onun sunduğu aşk şarabını nuş edip kendinizden geçesiniz. O uzaklarda, çok uzaklarda hem sizden ayrı hem bir kafeste mahpus olsun. Bu sebeple sizden dileğim şudur ki yarın yanında beni unutmayınız ve mümkünse bana da bir yudum mey sununuz. Dostum dostu anması ne mübarek talih, hele hatırlayan Leyla ve gönle düşen Mecnun olursa. Sözlerinden anlaşılıyordu ki Tuti burada ruhlar aleminden uzak düşüp bir ten kafesinde mahpus kalan canın dilinden söylüyordu. Burada tüccardan murat o aleme revan olma sırrına eren candı. Hindistan'dan maksat nasıl ruhlar alemi ise oradaki tutilerden murat da muradına maksuduna ulaşan velilerin, nebilerin aziz ruhlarıydı. Ancak bu ulu ruhlar yahut Allah aşkını bir ermiş kişiden camlar dolusu şaraplar gibi alıp içmekte olan böyle mesut kimseler, arada bir henüz dünyada olan ve ten kafesinde mahpus bulunanları da hatırlarından çıkarmaz ve onlara ya şefaat ya yardım dileğinde bulunurlarsa, mümkündür ki o gurbettekilerin de gönülleri de bir gün bu alemden bir haber alır. Ruhu o alemden gelen bir rüzgarla canlanır. İçi oralardan akan bir su ile temizlenir. Can dimağına oralardan varan bir güzel koku ile nefsinden geçerek o alemin yolunu tutar. Papağan bu dilden söylüyordu. Ve buraya kadar Tuti'nin dilinden konuşan Mevlana, nefsani hevesleri ve bağlarıyla toprağa kafeste bir kuş gibi bağlı kalan ruhları, bu talihsizlikten uyandıracak olan ermiş insanlara hitap ediyordu. Sonra bir adım daha ileri giderek hitaplarına bir münacaat lisanı veriyor. Yani doğrudan doğruya en büyük sevgiliye, en büyük sevgili olan Yaradan'a sesleniyordu. Bu Mevlana'da bir uslup hususiyetidir. İşte bu uslubuyla Allah'ına seslenen Mevlana diyordu ki, ya Rabbi bu ne beklenilmez şey, o yeminler, o ahtlar nerede? O şeker gibi güzel dudakların vaat ettiği ne oldu? Ve demek istiyordu ki, hani ruhun Elest meclisinde bir yemini vardı, ruha ten kafesine girip tabiat kayıtlarıyla bağlanması emrolunduğu zaman ona denmişti ki, ayrılık şarabını iç ki benden uzaklaşmanın hicranı içinde bana kavuşmanın, benimle olmanın lezzetini anlaman mümkün olsun. Hemen ten kafesine gir ki kalbinin parlak aynasında sonsuz güzelliğin aksini görmekteki saadete eresin. Gideceğin yolda eğer nefsin hilelerinden korkar, zorluk çeker, tehlikeye düşersen bil ki benim ilahi yardımım seni koruyacaktır. Allah'ım bize böyle buyurmuştun. Biz seni sevelim, senin güzelliğinin hasretini çekelim ve yine sana dönelim diye kendinden uzaklara yollamıştın. Bize müjdelerin büyüktü. Gerçi sana dönmemiz için bizim de ahdımızı yerine getirmemiz, sözümüzden dönmememiz lazımdı. Nicelerimiz bu ahdı unuttuk. Geçici dünya heveslerine daldık. Perdelerin ardında kaldık. Ancak Rabbim bu suçumuzun bağışlanması için sebep değildir. Çünkü bizim nisyanımız, bizim sapmalarımız, hulasa bizim suçlarımız Allah'a değil, kula ait fiillerdir. Eğer sen de bize bizim yaptıklarımız gibi yapar, bizim kötülüklerimizi kötülükle cezalandırırsan ağzım kurusun. Seninle bizim aramızda o zaman ne fark kalır? Şu da vardır ki biz senin verdiğin, vermeye lüzum gördüğün cefa ile mesuduz. Fuzuli'nin cefa ve cevr ile mutadem, onlarsız ne olur halim. Cefasına had ve cevrine payan olmasın ya Rab. Temennisindeki gibi senden ayrı kaldıkça senin hicranını, senin ızdırabını duymaktaki saadeti, senin şevkinle kendinden geçip kendilerini ney, cenk sedasına ve sema heyecanına kapıp koyuverenler bilir. Yine Fuzuli'nin yarın cefası cümle vefadır, cefa değil. Yari cefa kulur diyen ehli vefa değil. Mısraları elbette senin aşkın ve senin cefanla söylenmiştir. Canım benim, dünyam benim, her derde yegane devam benim. Ey duygum, düşüncem, her şeyim benim. Senin ızdırabını duymak saadetinden üstündür. Senin yolunda ölmek yaşamaktan tatlıdır. Senin kahrın böyle güzelken acaba lütfun nasıl güzeldir? Senin ayrılığın böylesine tatlıyken acaba sana kavuşmanın lezzeti ne türlüdür? Sana layık kula nasip edeceğin o bayram ne bayramdır? Senin güzelliğini ancak senden ayrı olanlar bilir. Fakat seni senden başkası tam bilmeyeceğine göre bu bilgi senin güzelliğin yanında kim bilir ne kadar azdır. Yine Fuzuli'nin az eyleme inayetini ehli dertten, yani ki çok belalara kıl müptela beni yalvarışında söylediği gibi, sen bizden cefanı esirgeme. Bu senin bize sunacağın en büyük keremindir. Bize vereceğin zehrinde şifa ve derin bir lezzet bulunan derdindir. Biliyoruz ki bütün bunlar aşkın kanunu, aşkın icabıdır. Aşkın ızdırabı ne sevgilinin vefasızlığından ne de cefasının çokluğundandır. Aşkın ızdırabı onun tabii kanunudur. Çünkü sevenler için sevgilinin cefası da vefası kadar sevgilidir. Biz ise sevgilinin vefası kadar cefasını da sevmekteyiz. Bu ikisi birbirinin zıttı gibi göründükleri halde birbirinin aynıdır. Bu garip gibi görünen hakikat yalnız aşkın kanununda bütün garipliğinden sıyrılır. Ben bela ve ızrap dikeninden kaçıp rahat güllerini koklamaya koşarsam, bu sefer de ızdıraptan ve dikenden ayrı olmanın ızdırabı uçurumuna düşerim. Bu sefer de onun ayrılığından feryadım olur. Ben o aşık bülbülüm ki aşkımın feryatlarıyla ve ahlarımın ateşleriyle dikenlikleri gül bahçelerine çeviririm. Orada ateş renkli dikenler bana kırmızı güller gibi gelir. Şu demek ki ben bela ile cefayı sefa diye kabul eden bir ruhum. Asıl bela, belayı verenden gafil olmaktır. Benim söylediğim bülbül, bülbül değil. Belki de ateşten bir timsahtır. Hoş ve nahoş onun için birdir. Gerçek aşık da güle değil, külle aşıktır. Burada kül, bütün isimleri ve sıfatlarıyla birlikte o büyük varlığı ifade eder. Külle aşık olan ise Allah'ın elbette yalnız güzel, iyi ve bağışlayıcı sıfatlarına değil, cebbar ve kahhar olan tecellisine de aşık demektir. Kısaca o büyük sevgili, gafur veya rahim, kahhar veya müntakim, her ne suretle tecelli ederse, onu seven gönül bu tecellileri de sever. Onun saadetinden olduğu kadar ızdırabından da haz duyar. Ve bu duygu yüceliğiyle ve bu aşk halleriyle o kadar ona yaklaşır ki kendi de o kül içinde erir, o kül içinde olur. Sonunda duyduğu aşk artık kendi kendisine karşı duyulan bir aşk olur. Bu aşkı duymak fena mertebesine ermektir. Demek ki aşk potasının zıtları birleştiren böyle bir kudreti vardır. Bunun içindir ki gerçek aşık iyiliği, güzelliği ve nimetini ölçüde severse kahrı ve mihneti de o ölçüde sever. Bu seviyeye ermiş bir kamil insan ise, bütün ilahi isimler ve sıfatlar kendisinde toplanmışçasına ikilikten kurtulmuş olur. Böyle kimseler fena derecelerinin ileri mevzilerine yükselerek Allah'ta baki olmanın sırlarına ve bahtiyarlığına ulaşmışlardır.